Ayrım 18, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 148. Sadece gazeteci Gary Taubes değil, Melchior Major, tıp haberleri yapan Hollandalı gazeteci, 2004 yılında kolesterol ilaçlarının yan etkilerini Algemeen Dagblad adlı günlük gazetede yazdı. Kolesterol ilaçları mucize ilaç mı, trajedi mi? O da saldırılara maruz kaldı. Kimi doktorlar ve meslektaşları tarafından kasıtlı ve ölümcül bilgiler yaymakla suçlandı. İlaç şirketleri, hasta örgütleri tarafından Hollanda Basın Konseyi'ne şikayet edildi. Konsey haberde yeteri kadar gazetecilik kanıtı olduğuna karar verdi. Merck ya da Pfizer şirketleri değil mesele sadece. Bu tür kolesterol ilacı araştırmalarına sponsor olan İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, Jupiter adlı çalışmaya sponsor oldu. 17.802 sağlıklı insandan bir gruba resuvastatin, yani Crestor, diğerine yalancı ilaç, placebo verildi. Fakat 2 yıl sonra birden çalışma durduruldu. Sebebi tedavi edilmeyen grupta 247 kişi, ilaç verilen gruba 198 kişi oranla anlamlı sayıda daha çok insan öldüğü şeklinde açıklandı. Kolesterol ilacının fikir babalarından Ulusal Sağlık Enstitüsü üst düzey uzmanlarından Dr. Brian Brewer, Crestor adlı ilaç piyasaya sürülürken Amerikan Kalp Vakfı'nda düzenlenen seminerde ilacın çok güvenilir olduğunu ve önemli yan etkisi olmadığını söyledi. Konuşması o kadar etkili bulundu ki Amerikan Kardiyoloji Dergisi'nin özel ekinde yayımlandı. Çarpıcı olan şuydu: hem semineri hem de dergisinin özel ekini ilaç şirketi AstraZeneca finanse etmişti. Zaten Dr. Brewer de ilaç şirketinin kadrolu çalışanıydı. Hatta Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde bölüm başkanı olarak çalışırken bu İngiliz ilaç şirketinden $200,000 almıştı. Dipnot, ABD'de 1971 yılında kurulan Public Citizen adlı düşünce kuruluşunun yan örgütü Sağlık Araştırma Grubu yaptığı bu soruşturmada enstitüde çalışan araştırmacılardan birinin $450,000, bir diğerinin ise 2 milyon değerinde hisse senedine AstraZeneca'dan aldığını ortaya çıkardı. Konunun Türk hekimlerini ilgilendiren yönü şu oldu: Jüpiter çalışmasının orijinaliyle Türkiye'deki doktorlara sunulan rapor arasında yorumlar farklıydı. Tercümeyi ilaç firması yaptığı için işlerine gelmeyen sonuçlardan bahsetmemişlerdi. Ah bu kılavuz kitaplar! Tarih 13 Kasım 2013. John D. Abramson ve Rita F. Redberg. Dipnot: John D. Abramson, Harvard Tıp Fakültesi öğretim görevlisi, 2004 yılında Amerikan tıbbının mevcut krizinin merkezinde tıbbi bilginin ticarileşmesinin yattığını gösteren kitap yazdı. Overdosed America, The Broken Promise of American Medicine, yani aşırı doz Amerika, Amerikan tıbbının çökmüş vaadi, ilaç endüstrisiyle ilgili davalarda uzman olarak görev yapıyor. Rita F. Redberg, Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Tıp Merkezi'nde ve JAMA adlı bilimsel tıp dergisinde editörlük yapan kardiyoloji uzmanı. New York Times gazetesine yeni kolesterol kılavuzu hakkında "Don't give more patients statins," daha fazla hastaya statin verme başlıklı makale yazdı. Amerikan Kalp Derneği, AHA ve Amerikan Kardiyoloji Koleji, ACC tarafından salı günü yayımlanan yeni kolesterol kılavuzu, bir hamlede milyonlarca sağlıklı Amerikalı'nın acilen, sağlığa faydaları belirsiz olan statin denen haplardan mutlaka alması gerektiğini bildirdi. Bu duyuru ne ani bir kalp hastalığı salgınının sonucu ne de düşük kolesterolün yararlarını gösteren yeni verilere dayanmaktadır. İlaç almanın tanımını genişletmek sadece ilaç endüstrisinin yararınadır. Bu en son kılavuzların geliştirilme süreci daha fazla şüpheciliğe yol açmaktadır. Önerileri yazan grup çıkar çatışmalarından bağımsız değildir. Uzmanların birçoğunun ilaç üreticileriyle mali bağları vardır. milyonlarca insanı statin müşterisine dönüştürmek yerine kalp hastalığı riskini inkar edilemez bir şekilde azaltan gerçek faktörlere odaklanmalıyız. Sağlıklı diyetler, egzersiz ve sigaradan kaçınma. Hastalar ilaç rehberleri konusunda şüpheci olmalı ve kendileri için neyin iyi olduğuna karar vermeden önce kanıtları gösteren ve göstermeyenler de dahil olmak üzere doktorlarıyla statinler hakkında anlamlı bir diyalog içinde olmalıdır. Yıllar geçiyor, rüzgar dönüyordu. AHA ve ACC'nin birlikte açıkladığı kolesterol kılavuzuna, hesap cetveline bazı medya organlarında ABD Başkanı Richard Nixon'ın koltuğunda neden Watergate skandalına gönderme yapılarak Calculator Gate adı verildi. Mesele sağlık değil, ilaçtan gelecek paraların sayıldığı hesap makinesiydi. İlaç şirketi ve ilişki içinde oldukları görüntülerinin cilaları geç de olsa dökülüyordu. Harvard Tıp Fakültesinden Profesör Paul Ritger ve Profesör Nancy Cook'un bu yeni kılavuzu bir yıl inceleyip test ettikleri gruplarda işe yaramadığını rapor edip uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Yani kalp sektörünün iki sivil kurumu AHA ve ACC iki doktorun bu uyarısını dinlemeyip kılavuzu yayımlamıştı. ACC'nin eski başkanı Profesör Steven Nissen yeni kılavuz uygulamasının durdurulmasını istemek zorunda kaldı. Ama eski çalışma arkadaşları geri adım atmadı. Kararı kim veriyordu? Kılavuzu hazırlayan 15 kişiden 7'sinin kolesterol ilaç üreten şirketlerle ilişkisi olduğu saptandı. Kılavuzu inceleyen 10 uzman hakemin de yarısı ilaç şirketlerine danışmanlık yapıyordu. Kurul Başkanı Northwestern Üniversitesi'nden Profesör Neil J. Stone, Pfizer, Abbott, AstraZeneca, Merck ve Schering Plough dahil birçok ilaç şirketinden finansman ve danışmanlık ücreti aldığını kabul etti. Ama bunlar geçtiğimiz yıllardı diye mazeret öne sürdü. Bitmedi. Kalp Derneği ruhunu sattı. Barbara H. Roberts, Brown Üniversitesi'nde klinik tıp profesörü, Ulusal Sağlık Enstitüleri, Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü, NIH, kurumunda 2 yıl çalıştı. Burada kolesterolün düşürülmesinin kalp hastalığına etkisi üzerine yapılan araştırmalara katıldı. Kadınlar üzerindeki klinik araştırmasından yola çıkarak The Truth About Statins, kolesterol ilaçları hakkında gerçek adlı, kolesterol düşürücü ilaçların risklerini ele aldığı kitabını yazdı. ABD'nin önemli haber sitelerine Huffington Post sağlık muhabiri Martha Rosenberg ile röportaj yaptı. Profesör Roberts uzun uzun kolesterol ilaçlarının yan etkisinden bahsedip konuyu gerçeklere gözünü yuman meslektaşlarına getirdi. Amerikan Kalp Derneği, AHA halkı değil ilaç endüstrisini koruyor. Başından geçenleri anlattı. 2004'te Pfizer benden özellikle Lipitor ilacı hakkında konuşmacı olmamı istedi. Beni konuşmacı olmaya davet eden şirket temsilcisine kalp hastalığının cinsiyetine özgü yönleri hakkında konuşmak istediğimi belirttim. Öyle de yaptım. Ancak Pfizer sponsor olmasına rağmen kalp hastalığı bulunmayan kadınlarda Lipitor ya da herhangi bir statin ilacının krizleri önlediğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirttim. Bundan sonra sıkıntı yaşanıyor. Kendi slaytlarının kullanılmasını vesaire istiyorlar. Profesör Robert yaşadıklarını kitabında yazıyor. Röportajdan tek soru vereyim. Martha Rosenberg, sert görüşlerinizi ifade etmekten korkmuyorsunuz. AHA'nın ruhunu sattığını söylüyorsunuz. Büyük ilaç şirketleri için ilaç denemeleri yapan tıp merkezlerinin işe alınmış eller ve bir üniversite tıp merkezinin ilaç şirketlerinin lapdogu olduğunu söylüyorsunuz. Korkmuyor musunuz? Barbara Roberts, birkaç meslektaşım dehşete düştüğünü ifade etti. Ancak ben sert başlıyım ve ne dediklerini umursamıyorum. Asıl endişem hastalarımın sağlığı ve güvenliğidir. 16 Aralık 2013. Profesör Roberts bildiklerini hep söyledi, hep yazdı. Gerçekler onun söylediklerini zamanla doğruladı. Türkiye'deki doktorların da kılavuzu olan Amerikan Kalp Derneği AHA sadece 2011-2012 mali dönemde $521 milyon bağış almıştı. Dipnot, dünyanın en büyük sandviç zincirlerinden Subway ile Amerikan Kalp Derneği ticari ortak idi. 50 bine aşkın şubesi olan Subway'in sandviçi içinden hamuru beyazlatmak ve çabuk pişmesini sağlayan kanserojen azodikarbon amidi çıkarması için kampanyalar düzenlemişti. Ayrıca Merck ve Pfizer gibi ilaç şirketleri AHA'nın faaliyetlerine sponsor oldu. Örneğin Go Red for Women kampanyasında kadınlara şu mesajı verdiler. Doktorunuz kolesterolünüzü düşürmek için sizi statin tedavisine soktuysa kolayca dinleyebilirsiniz. Faydaları ağır basmaktadır. Sadece ABD değil, İngiltere'de kılavuz hazırlayan NICE, National Institute for Health and Care Excellence adlı enstitünün 12 kurul üyesinden 8'inin ilaç şirketleriyle çıkar ilişkisi olduğunu Sunday Express ortaya çıkardı. Yeni kolesterol ilaçları için yapılan çalışmalarda danışmanlık yapıp binlerce sterlin kazanıyorlardı. Öyle ki enstitünün kolesterol ilaçları kurulunun başkanı Dr. Anthony Wierzbicki, başta Pfizer olmak üzere 6 şirketten para alıyordu. Royal College of Physicians eski başkanı Sir Richard Thompson gibi isimler sorumluluklarını yeni hatırlayıp, bu ilaçların özellikle yan etkilerinin gizlenmiş olmasından endişe duyuyoruz demeye başladı. Ne diyeceksiniz? Tuz kokmuş. Ne yazık ki dünyanın dört bir yanındaki çoğu doktor bu kılavuzlara bakarak reçete yazmayı sürdürüyor. AHA ve ACC 5 yıl sonra 2018'de yeni kolesterol kılavuzu çıkardı. Nancy Brown 10 yıldır icra kurulu başkanlığı koltuğunda oturuyor. Ama mücadele de bitmiyor, bitmeyecek. İlaç güvenliği konusunda çalışmalar yapan İngiliz kardiyolog Asim Malhotra, British Medical Journal'da 2013'te yayımlanan çalışmasında doymuş yağlarla kalp krizi arasında bir ilişki olduğunu kanıtlayan herhangi bir araştırma olmadığını ortaya çıkardı. Doktor Malhotra'nın görüşleri İngiliz Kalp Vakfı tarafından yanıltıcı ve yanlış bulundu. İnsanların kolesterol ilacı kullanma ihtiyacını sorgulamasını halk sağlığı için tehlikeli görüp kınadı. Doktor Malhotra geri adım atmadı. Israrla doymuş yağın sağlıklı beslenmenin bir parçası olduğunu belirtip kahveye bile tereyağı koyun dedi. Tartışmanın bilim insanları ile küresel ilaç şirketleri uzmanları arasında olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yıllar önce, bir avuç bilim insanı kolesterol ilaçlarının uzun vadede insanlara nasıl yan etkiler yaptığının bilinmediğini belirtip, aman dikkat dedi, seslerini duyuramadılar. Dipnot, aylık tıp dergisi Drugs and Aging Mart 2017 sayısında yapılan bir araştırmaya yer verdi. 8372 kadın 1 Temmuz 2002, 31 Ağustos 2013 yılları arasında takibe alındı. Kolesterol ilacı kadınların şeker hastalığı riskini %33 arttırıyordu. Yaş arttıkça ve doz arttırıldığında diyabet riski %50'lere ulaşıyordu. Benzer çalışmalar benzer sonuçları buldu. Bilim dergisi Lancet'te 2010'da yayımlanan araştırmaya göre menopoz sonrası statin kullanan kadınlarda diyabet riski %48 artıyordu. Uzun süreçli araştırmalar yapılmadan kolesterol ilaçları milyonlarca insana yutturuldu. Küresel ilaç şirketleri kolesterol sayesinde milyar dolarlar kazanıyordu. Öyle ki kolesterolün iyi bir kazanç kapısı olduğunu gören şirket gözünü bu piyasaya dikti. Pazara bir de Alman şirket girdi. Amerika'nın iki yüzü, Bayer AG, Almanya'nın Wuppertal şehrinin Barmen semtinde 1863 yılında bir boya fabrikası olarak kurulan Bayer'in ilk ve en iyi bilinen ürünü aspirin idi. Zamanla çok ilaç çıkardı. Bayer 1925 yılında dünyanın en büyük kimya ve ilaç şirketi olan IG Farben'i oluşturmak üzere birleştirilen 6 kimyasal şirketten biriydi. İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler ile işbirliği yapıp soykırıma dahil olması ve şirket kurucularının yargılanmalarına ayrıntılı olarak Saklı Seçilmişler kitabında yazdığım için tekrarlamayacağım. Konumuz kolesterolü düşürüp kalp krizlerini önlediği iddia edilen ilaçlar. Bayer'in Baykol, Seri Vastatin kolesterol ilacı 1998'de pazara verildi. Kısa sürede şikayetler almaya başladı. Böbrek yetmezliğinden ölümlere sebep oluyordu. İlaç 32'si ABD'de olmak üzere dünyada 52 ölüme yol açtı. ABD'de 700 bin kullanıcının şikayeti vardı. Bayer ilacı 2001'de piyasadan çekti. Daha önce ilaç alanların ölüm sayısı 2 katına çıktı. Bayer bir daha da kolesterol ilacı arayışına girmedi. Baykol ilacı nedeniyle 11 bin kişi Bayer'e dava açtı. Çoğuyla uzlaşmak zorunda kalan Bayer 2 milyar dolar tazminat ödedi. Fakat kanunun bir de şöyle bir ayağı vardı. Ölümlerin çoğu ABD'de oldu. Davaların çoğu ABD'de açıldı. Bunun sebebi Bayer'in kolesterol ilacının Pfizer'ın ilacıyla rekabet etmesinin önüne geçilmesi miydi? Minik bir not ekleyeyim. Merkezi San Francisco olan kansızlıkla ilgili eğitim araştırma vakfı İşemia Research and Education Foundation, IREF, açık kalp ameliyatlarında kan kaybını önlemek için Bayer'in çıkardığı Trasilol adlı ilacın piyasadan toplatılmasını sağladı. Çünkü böbrek yetmezliği ve felç riskini arttırıyordu. Sonra Kaliforniya Eyalet Mahkemesi'nde bir dava açıldı. Sanıklar ilaç firması Pfizer ile IREF Vakfı'nın bir çalışanıydı. 6 hafta süren mahkemede Pfizer ve vakfın çalışanı suçlu bulundu. Pfizer'ı 38 milyon dolar ödemeye mahkum etti. Diyeceksiniz ki Bayer'in ilacı piyasadan toplatılıyor, ceza neden Pfizer şirketine kesiliyor? Çünkü Pfizer vakıf çalışanı aracılığıyla Bayer'in ilacı Trasilol formülünü ticari sırlarını çalmıştı. Konuya dönersek, Bayer şirketinin kolesterol ilacı Baykol konusunda bu kadar titiz olan ABD kendi şirketlerine de aynı özeni gösterdi mi? Bakalım. Amerikan Merck ilaç şirketi kolesterol düşürücü bir başka ilacı daha 2002 yılında pazara verdi. Zetia, yani ezetimibe. 4 yıl sonra 2006'da kalite arttırma çalışmalarında şirketin ilacın başta karaciğer olmak üzere yan etkisini gösteren birçok araştırmayı sakladığı ve yayınlamadığı ortaya çıktı. Şirket sözcüsü araştırmalar sırasında bazı hastaların karaciğer zehirlenmesi sebebiyle çalışmadan çıkarıldıklarını itiraf etti. Ancak kaç hastanın çıkarıldığını söylemedi. Aslında Zetia ruhsat alım aşamasında şirket hayvan ve insanlarda karaciğer toksitesini arttırdığını bildiği ve hatta bazı FDA yetkililerin ilaca ruhsat verilmemesi gerektiğini bildirdikleri halde ilaç piyasaya sürülmüştü. Evet, görüldüğü gibi ABD ilaç şirketlerini hep koruyacaktı. Oysa eklem ağrısı, ishal, bulantı, kas ağrısı gibi sık görülen yan etkileri ve hamilelik sırasında kullanımın bebeğe zarar verebileceği biliniyordu. Ne zamanki Avustralya ve Kanada'da Zetia ilacına bağlı hepatit, pankreas iltihabı ve depresyonla ilgili çok ciddi etkiler ortaya çıktı, FDA Merck'i uyarmak zorunda kaldı. Acı gerçek şuydu, Merck ilaç şirketinin yaptığı klinik araştırmalarının çoğu 12 haftalık idi ve ilacın uzun süreli yan etkileri bilinmiyordu. Zetia kolesterol ilacı başka ilaçlarla beraber kullanıldığında yan etkileri 11 misli artıyordu. İddiaya göre bu gerçek bilinmesine rağmen FDA daha kapsamlı çalışma istemeden ruhsat vermişti. İlaç halen dünyada satılıyor ve 2016 yılında sadece ABD'de 4 milyon reçeteye yazıldı. İnsan sağlığının koruyucusu yok, tek yol para. Bitmedi, şu ismi ileride yine okuyacaksınız. Profesör Eric Jeffrey Topol. Kalp krizine sebep olan ağrı kesici Vioxx ilacının piyasadan çekilmesine sebep olan kardiyolog. Merck şirketi yetkililerine Zetia kolesterol ilacının kalp krizine önleyici etkisini göstermek için ciddi çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylediğini, ancak firma yetkililerinin kendisine uzaydan gelmiş gibi baktıklarını açıkladı. Merck şirketi yöneticilerinden Dr. Robert Spiegel, çalışmanın varlığını kabul ederken sonuçları anlamsız olduğu için yayınlamaya değer bulmadıklarını belirtti. Baskılar üzerine yüzeysel bir raporu 30 Mart 2008'de sundu. Dosya kapatıldı. Bitmedi. Profesör Alberto Donzelli. İtalya Milano Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün kanıta dayalı tıp eğitimi başıydı. Z yağı ile ilgili yayımlanmış tartışmalar üzerine pratisyen hekimlere bu ilacın yazılmamasını içeren mektup yayımladı. Ardından Merck şirketinin İtalyan tıbbi direktörü Patrizia Nardini'den sert tepki aldı. Mektubu dolaşımdan kaldırması hakkında 1 milyon 300 bin avro tazminat davası açacaktı. Bu tehdit içeren mektubun bir kopyası da Milano Halk Sağlığı Genel Müdürü Roberto Carlo Rossi'ye gönderildi. Konu tıp komisyonunda görüşüldü ve Profesör Donzelli'yi haklı buldu. Amerikan şirketi Merck geri adım atmadı. Mektubu kaldırması için Profesör Donzelli'ye ikinci bir mektup gönderip mahkemeye başvuracaklarını tekrarladı. Başardı. Profesör Donzelli uyarısını web sitesinden kaldırdı. Küresel ilaç şirketleriyle mücadele hiç kolay değil. Profesör Canan Karatay ve bir avuç hekim ne yapabilir ki? Yanlarına meslek örgütlerini bile alamıyorlar. Modern tıp deyince akan sular duruyor. 18. ayrımın sonu. Sayfa 157.